Ayrım 49, sayfa 478. Al Capone, John Cobbler. Vergi sorunlarını çözümlemek için planladığı katliamdan böylece vazgeçmek zorunda kalan Capone başka bir çare denedi. Rüşvet. New York'a Ulusal Vergi Dairesi Genel Başkanlığı eski uzmanlarından, şimdi de Crucible Çelik Şirketi müdürlerinden Joseph H. Cullen'ı görmeye gitti. Smith adında bir şahıs. Capone'un şu teklifini Elmery Ivory'ye iletmesi rica ediliyordu. Gangsterler kralı hüküm giymediği takdirde tam 1,5 milyon dolar nakit para. Cullen hiç düşünmeden kovdu Smith denilen herifi. 1931 yılının Şubat ayında John Rogers aracılığıyla O'Hare'den bir haber alan Wilson doğruca Miami'nin yolunu tuttu. O'Hare, Ship kumarhanesinin defterlerini tutan kimse olarak 4 aydır aranmakta olan Lou Shumway'in Miami'de bir at ya da köpek yarışı alanında kasiyer olarak çalıştığı haberini vermişti. Wilson adamını ararken Hayaleh'te Capone'u gördü. İki yanında elmaslarla donanmış iki karı diye yazacaktı yıllar sonra. Arada sırada koca bir dürbün kaldırıp bakarak elini sıkmak için yanına koşan bir sürü dal kabuğu tepeden selamlayarak sanki Acem Şahı'nın ta kendisiymiş gibi salınıyordu. Hey tanrım dedim, herhangi bir köy bekçisi bir adamı yakalamak istediği zaman yürü bakalım karakola demesi yeterlidir de ben koskoca ABD hükümetine arkamı dayamış olmama rağmen şu herif karşısında bir sinek kadar güçsüzüm. Sıska-sırık gibi elleri durmadan titreyen bir adam olan Shumway'i Biscayne Köpek Kulübü'nde buldu Wilson. Korkudan yemyeşil olmuş bir suratla Ship kumarhanesi defterleriyle hiçbir ilgisi olmadığını iddia etti. Bunun üzerine Wilson iki şıktan birini seçmesini söyledi. Ya hiçbir şey bilmediği konusunda inat eder, böylelikle kendisine resmen tanıklık tebligatı yapılmasına yol açardı ki bu durumda Capone şebekesi yakalandığını öğrenir ve onu susturmak için cinayetten çekinmezdi. Ya da hükümetle işbirliği yapmayı kendiliğinden kabul eder, böylece Reese'e uygulanan koruma tedbirleri ona da uygulanırdı. Shumway ikinci şıkkı seçti. İşimle ilgili emir ve direktifler Frank Pope ve Pete Penovich tarafından verilirdi bana dedi ifadesinde. Onlardan başka patron olarak tanıdığım tek kişi Alphonse Capone'du. Ayrıca 1925 yılında West Suburban Vatandaşlar Derneği'nin ısrarıyla Hawthorne Smoke Shop'a yapılan polis baskınını da anlattı. Bunun üzerine Wilson, Papa Henry Hoover ile Chester Bragg'ı, baskın sırasında kumarhanenin kapısına nöbet tutan vatandaşı da sorguya çekti. Bragg, Capone'un kızgınlık anında ağzından kaçırdığı şu sözleri de iletti. ''Burası benim yerimdir.'' Chicago'daki federal jüri karşısında tanıklık etmek üzere Miami'den çağrıldığı halde gelmediği için Capone hakkında federal mahkemeye hakaret suçundan dava açılalı 2 yıl olmuştu. Nihayet 25 Şubat günü sabahleyin bir kez daha adımını attı federal binadan içeri. Gelişi binada her türlü çalışmanın durmasına yol açtı. Yüzlerce katip, sekreter işi gücü bırakıp 6. kattaki duruşma salonuna Capone'u görmeye koştular. Gangsterler Kralı'nın gazetecilere ''Hayır efendim yanlış, film milim yapmaya niyetim yok'' dediğini işittiler. Kedi tüyü kadar yumuşak bir maddeden örülmüş parlak mavi bir kostüm vardı sırtında. Mavi beyaz çizgili bir boyun bağı takmış, gri tozluklar giymişti. 130 kiloya çıkmış olduğundan göbeği iyice büyümüştü. Yanı başında duran Phil Dandria tetikte görünüyordu. Sıkılmış yumrukları ceplerindeydi. Hayat hikayemi de yazacak değilim. 2 milyon dolar verdiler ama kabul etmedim. Yazarlık dümeninde gözüm yok şimdilik. Jürili bir duruşmaya gerek olmadığını bildirdiğinden doğrudan doğruya yargıç Wilkerson'ın karşısına çıkarıldı. Suçlu olduğunu kabul etti. Kısa boylu, kalın kaşlı, aksi suratlı bir adam olan yargıç, Capone'un Miami'deki doktoru tarafından verilmiş, yolculuk yapamayacak kadar rahatsız olduğunu belirten raporun gerçeğe uygun olmadığını ifade eden 7 tanığı birer birer dinledi. Tanıklardan biri sözde yatak hastası olduğu sırada kapağını Bimini'ye götürmüş olan özel uçağın pilotuydu. Bir başkası Hiyelah yarış alanında kapağının arabasını park etmesine yardım eden polis memuru, bir başkası ise gemiyle Nassau'ya giderken karşılaşıp ahbaplık ettiği bir kaptan. Capone öğle tatili dolayısıyla duruşma salonundan çıkarken yargıç Lyle tarafından bir süre önce imzalanmış olan tutuklama kararı, yani serserilik suçundan, kendisine tebliğ edildi. İki polis memuru Capone'u aldıkları gibi doğruca dedektif bürosuna götürüp eline bir sandviç, bir fincan kahve tutuşturdular. Parmak izlerini aldılar, resmini çektiler, ne iş yaptığını sordular. ''Emlak komisyoncusuyum'' dedi Capone. Duruşma 2 Mart'a bırakıldı. 27 Şubat günü yeniden yargıç Wilkerson'ın karşısına çıkacaktı Capone. Duruşma salonuna geldiğinde genç bir gazeteci hanım kızlara bozara yanına yaklaştı. ''Size soracak bir sorum vardı ama'' dedi soluk soluğa. ''Öylesine heyecanlıyım ki bir türlü hatırlayamıyorum.'' Cesaret verici bir gülümseme belirdi Capone'un yüzünden. Ha ha, hatırladım. Amerikan genç kızları hakkında ne düşünüyorsunuz? Soruyu sizin gibi güzel bir kız sorarsa ne düşünebilirim diye karşılık verdi Capone. Yargıcın sekreteri en az genç kız kadar heyecanla fırladı odasından, davalıya koşarak Londra'dan arıyorlar diye haber verdi. Kusura bakma hanım kızım ama dedi Capone, beni Londra'dan arayabilecek hiç kimse yok. Kral George bile arayamaz bu saatte. Wilkerson sanığı suçlu bularak Cook County cezaevinde 6 ay hapse mahkum etti. Dava temyiz edileceği için Capone kefaletle serbest bırakıldı. Duruşmadan sonra çevresini saran gazetecilere hücremin nasıl olacağını merak ediyor değilim dedi. Durun bakalım, deliye girmedim daha. Dünyanın tek mahkemesi bu değil ya. Yanılmamıştı Capone. Serserilik suçundan açılan davadan yakasını kurtarmayı başardı. Olayı her hatırlayışında acı acı söylenirdi yargıç Lyle. Geçici bir süre için başka bir mahkemeye aktarılmamdan yararlanan Capone, kefalet ücretini yüksek tutmamı eleştiren bir yargıcın karşısına çıkmayı becerdi. Dava 3 kez ertelendikten sonra iptal edildi. Wilson Shumway'i tehlikesiz bir saklanma yerine göndermeden önce büyük bir gizlilik içinde toplanan bir büyük jüri kasiyerin ifadesini dinledi. Acele etmek için çok önemli nedenler vardı. Shumway'in açıklamalarının büyük bir bölümü 1924 yılına aitti çünkü. Reese ile O'Hare'in verdiği bilgilerle bu son açıklamalar birleşince 1924 yılı için 123.102.89 dolarlık net kazanç üzerinden 32.488.81 dolar vergi borcu cezalar dışında çıkıyordu ortaya. Ancak vergi borçlarının tahsili için öngörülen 6 yıllık sınırlama dolayısıyla 1924'e ait borçlar 15 Mart 1931'den sonra mahkemeye intikal ettirilemezdi. Bu nedenle büyük jüri 13 Mart'ta kararını verdi. ABD savcısı Johnson'ın ricası üzerine soruşturma sonuçlanıncaya kadar kararı kamuoyuna açıklamamayı kabul ettiler. Nisan ayında yapılan belediye başkanı seçimlerinde Capone'un adamı Koca Bill Thompson'ın son ve kesin bir yenilgiye uğradı. Cumhuriyetçi Parti ön seçimlerinde yargıç Lyle'ı yenmişti Thompson ve Capone bunun üzerine bakın işte Lyle seçim kampanyasını Capone aleyhtarlığı üzerine kurdu. Halkımız da gereken cevabı verdi kendisine demişti. Ama genel seçimde Demokrat Parti adayı Anton J. Cermak 194.267 oy farkıyla kazandı. Chicago Belediye Başkanı seçimlerinde o güne dek görülmüş büyük farktı bu. Cermak, Chicago gangsterlerini tamamen temizlemek için hiçbir çaba göstermedi. Onun tek derdi Capone şebekesini ortadan kaldırmak, seçim kampanyası sırasında kendisini desteklemiş olan öteki çetelere yer açmaktı. 15 Şubat 1933 tarihinde Miami'de Cumhurbaşkanı Roosevelt'in elini sıktığı bir sırada Giuseppe Zangara adlı kişi tarafından vurularak öldü. Bir takım tarihçiler katilin asıl Roosevelt'i nişan alıp yanlışlıkla Sermak'ı vurduğu savını reddetmekte, belediye başkanının Capone'un adamları tarafından öldürüldüğünü ileri sürmektedirler. Sermak da ölüm döşeğinde aynı şeyi söylemiştir. 5 Haziran günü Federal Büyük Jüri yeniden toplandı. Bu sefer kararını açık açık ilan ederek daha önceki karara ek olarak 22 ayrı suçtan, 1925-1929 yılları ile ilgiliydi hepsi, Capone hakkında dava açılmasını istedi. Vergi dairesinin söz konusu yıllar için saptayabildiği gelirin tutarı 1.038.655.84 dolardı. Vergi borcunun tamamı 219.260.12 dolar, ceza ise 164.445.09 dolar oluyordu. Bir hafta sonra bir başka dava kararı aldı büyük jüri. Elliot Ness ile ekibinin topladığı delillere dayanan bu dava, Capone ile 68 iş arkadaşını Volstead kanununa aykırı davranmakla suçluyordu. Tam 5000 ayrı suç sıralanmıştı bu dava ile ilgili olarak. Bunların 4000'i kamyonla yapılan bir dağıtımı, her kamyona 32 fıçıyı kapsıyordu. Bunların hepsi de 1922 yılına aitti. O yıl Capone Torrio için kullanılmış bir kamyon satın almıştı. Kanunlar vergi borçları ile ilgili davanın daha önce görülmesini öngörmekteydi. ...24. Bölüm... Aggiornamento. Bir isyan havasıdır esiyordu mafya saflarında. Mafya ya da şebeke ya da örgüt ya da güruh ya da Cosa Nostra. Bütün bu deyimler aynı anlamda kullanılabiliyordu. ABD Başsavcısı Robert Kennedy'nin bir keresinde dediği gibi bir üslup meselesiydi bu adeta. İtalyan ve Sicilyalı gangster ailelerinden meydana gelmiş ülke çapındaki bu gevşek konfederasyona çeşitli zamanlarda polis ya da basın tarafından takılmıştı bu adlar. Üyeler de kendi kendilerinden hemen hiçbir zaman böyle söz etmezlerdi. Eski dünyadan kalma çetecilik geleneklerini sürdürmek isteyen yaşlılar, yani pala bıyıklar ile Amerikan usulü örgütlenmiş cürüm eylemlerine geçmek isteyen gençler, yani Jön Türkler, arasında anlaşmazlıklar, çatışmalar çıkmaktaydı. Yıllardan beri Amerika'daki mafya aileleri pala bıyıklı, sert kolalı, yakalı Sicilyalı despotlar tarafından yönetilmişti. Kendilerine patron dedirten bu adamların en büyük isteği ulusal başkan, yani patronların patronu olmaktı. Dar kafalı savaşçı kişilerdiler. Aileleri bir ordu disiplini içinde yönetirler. Askeri bir örgütte olduğu gibi kumandanlar ve askerler vardı. Sicilyalı olmayan çetelerle birleşmeye, anlaşmaya yanaşmazlar. Aralarına İtalyanları bile almazlardı. 1920'lerde New York'un en ileri gelen ailesinin başkanı ve ülkedeki öteki Sicilyalı çetelere en çok sözü geçenlerden biri olan patron Joe Giuseppe Massaria, pala bıyıklar grubunun tipik bir örneğiydi. "Örgütlediğin kendi kendine işler," derdi hep ve karşısına çıkan her şeyi, herkesi çiğneyip geçer. Patronlar patronu olan pençe elli Peter Morello'ya gereken saygıyı gösterirdi Massaria. Ayrıca Sicilyalılardan başkasını örgüte almama kuralının dışında bıraktığı birkaç kişi vardı. Napolili Vito Genovese, Kalabriyalı Frank Costello ve daha birkaç İtalyan aile içinde yüksek yerlere ulaşabilmişlerdi. Bundan başka Yahudilikten Katolikliğe dönme Mutz Schulz ile de iyi ilişkiler kurmuştu. Ancak bütün öteki konularda Ortodoksluğunu korumuştu patronco. Jön Türkler ise patronlar patronu diye bir şey istemiyorlardı örgüt içinde. Yetkilerin çeşitli ellere dağıtılması ilkesini, buyruklara değil de komite kararlarına dayanan Amerikan sistemini yeğ tutuyorlardı. Hangi bölgeden gelirse gelsin İtalyan olan herkesin mafiyozi arasına katılabilmesini istiyorlar. Bu radikallerin hiçbiri İtalyan olmayanların da üye kabul edilmesini isteyecek kadar ileri gitmemişlerdi. Etnik ayrılıkları unutup başka çetelerle işbirliği yapmakta bir sakınca görmüyorlardı. Ganglar arası savaşlara kökten karşıydılar. Ancak ortak çıkarları tehlikeye koyan kişiler temizlenmeliydi. İşte o kadar. Kısacası Torrio'nun yıllardan beri üzerinde durduğu, Capone'un da elinden geldiğince uyguladığı türden bir evrenselliğe yönelmekteydiler. Onların bu isyanı zamanla günümüzde Amerika'yı etkisi altında bulunduran cürüm örgütlerinin gelişmesine yol açmıştır. Günümüz cürüm örgütlerinde de İtalyanlar ağır basmaktadır hala. Ama izlenecek ulusal politika bir yönetim kurulu tarafından belirlenir ve kurulda İtalyan olmayan birçok gangster bulunabilir. 1930'lara doğru hemen her mafya ailesinin içinde bir Jön Türkler grubu belirmişti. Masseria ailesinde Genovese, Costello ve Patron Joe'nun bir evlat gibi sevdiği Sicilyalı Lucky Luciano bu gruptandılar. Capone ise Atlantic City'deki toplantıdan beri bu Jön Türklerle olan ilişkisini sürdürmüştü. Masseria ve ailesi üyelerinden çoğu Sicilya'nın doğu kıyısındaki Sciacco ilçesindendiler. New York'un ikinci en önemli ailesi ise adanın kuzeybatı kıyısında bulunan Castellammare körfezi bölgesinden gelen kişilerden oluşmuştu. Bu ailenin başı Salvatore Manzano'ydu. Başlıca işi olan içki dağıtım şebekesini Park Avenue üzerindeki Grand Central binasının 9. katında bulunan emlak komisyonculuğu bürosundan yönetirdi. Castellammarelileri de kendi etkisi altına almak isteyen Masseria, 1930 yılının Şubat ayında bunların en önemli adamlarından biri olan Tom Reyna'yı öldürttü ve yerine kendi adamlarından Joseph Pinzola'yı oturtmaya kalktı. Bunun üzerine Berikiler hem Pinzola'yı hem de Masseria'nın desteklediği patronlar patronu Peter Morello'yu öldürdüler. Bir yıldan fazla süren bu savaş, mafya uzmanları arasında Castellammareliler Savaşı olarak bilinir. Korku ve kinden deliye dönen Masseria, ülkedeki bütün Castellammarelilerin idam edilmesini emretmişti. Her iki taraftan ölenlerin sayısı 60'ı buldu. Cinayetlerin çoğu Massachusetts'te, Ohio'da, Illinois'da, New York ve New Jersey'de işlendi. Luciano, Genovese ve Costello, Masseria'ya olan bağlılıklarını ispat ettiler. Dutch Schultz ile Bronx'lu enginar kralı Ciro Renanova da onun saflarında çarpıştılar. Capone savaş masraflarına katıldı ama işlerinden hepsi de Maranzano'nun ehvenişer olduğu kanısındaydılar. Luciano bir gün onu görmeye gitti. Castellammareliler 5 aydır Masseria'yı tuzağa düşürmeye uğraşıyorlardı. Ama 2. cadde 65 numaradaki muhafızlarla dolu evinden çıkmamaktaydı patron. Sonunda en güvendiği adamı Lucky Luciano becerdi onu dışarı çıkarmayı. Maranzano'ya pusu kurabileceğini, Genovese ile bir taktik görüşmesi yapmaları gerektiğini ileri sürerek 15 Nisan 1931 günü hep birlikte Coney Island'da en sevdiği lokanta olan Scarpato'ya götürdüler. Terra Nova'nın arabasıyla gidiliyordu ama enginar kralının elleri öylesine titriyordu ki Maranzano'nun askerlerinden Joseph Vallacci'nin 32 yıl sonra McSell'ın komitesi önünde verdiği ifadeye göre arabayı başkasının kullanması icap etti. Buna karşın Masseria herhangi bir şey fark etmedi. Gene Vallacci'nin dediğine göre bu korkaklığı yüzünden arkadaşları yanında küçük düşmüştü Terra Nova. O günden sonra diye anlattı Vallacci, komite üyelerine Ciro Terranova'yı boşlamaya başladı herkes. Yani kimse takmıyordu onu artık, tamam mı? Hani yavaştan yavaştan bir kenara itiliyordu diyeceğim. Adamdan saymıyorlardı. İş göç göstermemeye başladılar. Zavallının çok ağrına gitti bu. Sırf üzüntüsünden öldü desem yalan olmaz. Genovese ile Terranova Scarpato lokantasında fazla oturmadılar. Yemek bile yemeden çıktılar. Luciano ile Masseria istakozlu şaraplı bir öğle yemeğinden sonra kağıt oynamaya koyuldular. Saat 3.30'a geldiğinde onlardan başka müşteri kalmamıştı lokantada. Luciano tuvalete gitmek üzere kalktı bir ara. O dışarıdayken bilinmeyen kişiler içeri girdi. Luciano daha sonra polise verdiği ifadede silah seslerini işitir işitmez koşarak geldiğini, patron Joe'yu kanlar içinde masaya kapanmış olarak bulduğunu söyledi. Başından ve sırtından 6 kurşun yemişti. Sağ elinde karavası vardı. Cinayetten sonra ateşkes anlaşması yapıldı. Her iki taraftan aşağı yukarı 500 savaşçı Bronx'ta kiralanan bir salonda toplanarak Maranzano'ya saygılarını sundular. Masraflı bir savaş olmuştu. Maranzano boşalan hazinesini yeniden doldurmak amacıyla adam başına 6 dolardan bir dizi ziyafet verdi. Luciano ile Capone 6'şar bin dolarlık yemek bileti aldılar. Sonuç olarak 115 bin dolar toplandı. Maranzano ama burada büyük bir diplomasi yanlışı yaptı. Artık işler başka türlü yürütülecek diye söz verdi. Bir kere, patronlar patronu benim.
49. ayrımın sonu. Sayfa 488.